Ayrım 31, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 298. Pazartesi sabahı Preston, Chelsea'deki evde çalışmaya başlarken, uluslararası üne sahip Çekoslovak bir konser piyanisti de Prag'dan gelip Heathrow havaalanına iniyordu. Ertesi akşam Wigmore salonunda konser verecekti. Havaalanı yetkilileri bu saygıdeğer ünlünün geleceği konusunda uyarılmış olduklarından, gümrük ve göçmenlik kontrolleri mümkün olan en kısa zamanda bitirildi. Yaşlı müzisyeni gümrük salonunun çıkışında Victor Hochhauser kuruluşunun bir temsilcisi karşıladı, onu yardımcılarıyla birlikte Cumberland Oteli'nde ayrılan suite'e götürdü. Yanındakiler üç kişiydi. Giysilerine ve diğer özel eşyalarına bakan uşağı, hayranlarından gelen mektuplarla görevli bayan sekreteri ve bir de özel yardımcısı. Bu yardımcı Lichka adında uzun boylu bir adamdı. Davet eden kuruluşla ilişkilere ve para işlerine bakıyor, sanki sırf sinir hapları yutarak yaşıyormuş gibi görünüyordu. O pazartesi günü Lichka her zamankinden çok daha fazla hap yuttu. Kendinden istenen şeyi yapmayı hiç istememişti aslında. Ama STB'nin adamları çok ikna edici davranmışlardı. Çekoslovakya'nın gizli polis ve haber alma örgütü olan STB'ye hiçbir aklı başında insan karşı gelmezdi. Kendisini bir daha görüşmek üzere merkeze, o manastır denilen korkunç yere çağırmalarına çanak tutmazdı. Adamlar Lichka'ya torununun üniversiteye girmesinin, kendilerine yardım etmeyi kabul ederlerse çok kolaylaşacağını açık açık söylemişlerdi. Bu da eğer yardım etmezse torun üniversiteye asla giremez demenin terbiyeli yoluydu. Ayakkabılarını geri verdikleri zaman kendisi bile onlarla oynandığına dair bir iz bulamamıştı. Talimata göre onları yolda da giymiş, alan gümrüğünden ayağında onlarla geçmişti. O akşam bir adam otelin danışma masasına doğru yürüdü ve nazik bir sesle Bay Lichka'nın oda numarasını sordu. Kendisine numara aynı nezaketle verildi. 5 dakika sonra, yani tam Lichka'ya verilen saatte kapısı yavaşça vuruldu. Altından içeriye bir küçük kağıt parçası atıldı. Lichka kağıttaki parola şifresini kontrol etti, kapıyı birkaç santim araladı, içinde papuçlarının bulunduğu naylon torbayı uzattı. Görünmeyen eller torbayı alınca Lichka kapıyı kapattı, elindeki kağıdı tuvalete atıp sifonu çektikten sonra rahat bir soluk aldı. Sandığından daha kolay olmuştu. Şimdi artık müzik işimizle meşgul olalım diye düşündü. Gece yarısından önce Ipswich'in banliyosunda papuçlarda çekmeceye kol alçısıyla radyonun yanına kondu. Kurye 4 teslimatını yapmıştı. Sir Nigel Irwin Chelsea'deki apartmana Preston'u ziyarete geldiğinde günlerden cuma öğleden sonraydı. MI5'in adamı yorgunluktan bitkin görünüyordu. Dairenin her tarafı dosyalarla, yazılarla, bilgisayar şeritleriyle doluydu. 5 gündür uğraşmış, hiçbir sonuç elde edememişti. Son 40 gün boyunca SSCB'den İngiltere'ye giriş yapan herkese bakmıştı. Yüzlerce kişiydi giriş yapanlar. Delegeler, sınai mal alıcıları, gazeteciler, sendika temsilcileri, Gürcistan'dan bir koro, bir Kazak dans topluluğu, 10 atlet, yanlarında 2000 adamları, bir de Manchester'daki tıp konferansına gelen doktorlar. Üstelik bunlar yalnızca Ruslar oluyordu. Rusya'dan gelen, bir de seyahatten dönen İngiliz turistler vardı. Leningrad'daki Ermitaj Müzesi'ni gezmiş kültür akbabalarından tutun da Kiev'deki barış delegasyonuna konser veren okul korosuna kadar, sonra Moskova'daki, Karkov'daki konferanslara katılanlar. Bu listelerde Aeroflot uçuş ekipleri yoktu tabii, bu yüzden 1. Subay Romanov'un adı hiç geçmiyordu. Paris'ten Birmingham'a gelip de Manchester'dan ülkeyi terk eden Danimarkalı'nın adı da geçmiyordu. Çarşamba günü Preston elinde 2 seçenek bulunduğuna karar vermişti. Ya Ruslardan şaşmayıp 60 gün geriye gidecek ya da tarama alanını genişletip diğer Doğu bloku ülkelerine de eğilecekti. Bunun anlamı binlerce kişiyi elden geçirmek demekti. Sonunda 40 günü aşmamaya ama Rus olmayan komünist ülkeleri ele almaya karar vermişti. Kağıtlar ondan sonra evin tabanında bel hizasına kadar yükseldi. Gümrük çok yardımcı olmuştu. Birkaç mala el koymuşlardı ama bunlar genellikle gümrüksüz dükkanlardan alınmış, miktarı aşan mallar oluyordu. Açıklanamayan nitelikte mal yakalandığı yoktu. Göçmenlik masası da hileli pasaportlarla karşılaşmamıştı. Hoş bu da normaldi tabii. Ara sıra 3. dünya ülkelerinden gelenlerin kontrole sunduğu o sanat eseri sahte pasaportlar asla komünist dünyadan gelenlerde görülmezdi. Süresi bile geçmiş olmazdı Doğu bloku ülkeleri pasaportlarının. Çünkü o ülkelerde yolcu yola çıkarken de bu konuda sıkı bir kontrolden geçerdi. Preston kederli bir ifadeyle, bu durumda geriye yalnızca kontrol edilemeyenler kalıyor dedi. Bir yığın ticari filo tayfası limanlara kontrolsüz yanaşıyorlar. İskoçya açığında avlanan balıkçı teknelerindekiler var. Hemen hiç kontrol edilmeyen tarifeli uçak personelleri var. Bir de diplomatik koruma altındakiler. Tahmin ettiğim gibi dedi Sir Nigel, kolay değil. Nasıl bir şey aradığın hakkında fikrim var mı? Var efendim. Sizin çocuklarından birini pazartesi günü Alder Maston'a yolladım. Nükleer mühendislik bölümüyle temas etti. O polonyum diskinin küçük, ilkel, yapısı basit, gücü az bir aygıta uyabileceği görüşündeler. Tabii insan bir atom bombasına gücü az diyebilirse. Sir Nigel'a kısa bir liste uzattı. Tahminlere göre aradıklarımız bunlara benzer şeyler olacak. Hepsi bu kadar mıymış diye sordu listeyi inceledikten sonra. Taşınabilir, büyük boyda, bomba için bu kadarmış. Böylesine basit biçimde yapılabileceğini hiç sanmazdım. Füzyon çekirdeği ve çelik boru dışında geri kalanlar nerede olsa saklanabilecek, dikkat çekmeyecek şeyler. Pekala John, ne yapacaksın şimdi? Bir tekrarlama arıyorum Sir Nigel. Arayabileceğim tek şey de bu. Aynı pasaport numarasıyla giriş çıkışlar arıyorum. Eğer bir ya da iki kurye kullanılıyorsa sık sık gelmeleri gerekir. Değişik yerlerden girer çıkarlar. Bir tekrarlama bulursam az sayıda pasaport numarası için ulusal çarpta alarm durumu koyabiliriz. Pek büyük bir şans değil ama elimizdeki tek olanak bu. Sir Nigel ayağa kalktı. Devam et John. Ne istersen bulurum sana. Dua edelim de karşımızdakiler bir yerde bir kerecik hata yapsınlar. Aynı kuryeyi iki ya da üç kez kullanmaya kalksınlar. Ama binbaşı Volkov'un böyle bir hata yapmaya niyeti yoktu, yapmadı da. Kaçak sokulan parçaların ne olduğunu, neye yarayacağını bilmiyordu. Yalnızca kendisine onları İngiltere'ye sokması, İngiltere içinde bir dizi randevuyla yerlerine teslim etmesi emredilmişti. Her kurye ilk ve ikinci randevusunu ezbere bilecekti. KGB'nin Londra kadrosundan da hiçbir şey geçmeyecekti. 9 kargoya karşılık 12 kuryesi vardı elinde. Bazıları profesyonel değildi tabii ama kimlikleri kusursuzdu. Yolculukları haftalar hatta aylar öncesinden ayarlanmıştı. Çekoslovak, Liçka'nın durumunda olduğu gibi onlara el atmıştı Volkov. General Borisov'dan daha 12 illegal ve 12 lejant istemek zorunda kalmamak için ağını geniş alana atmış, 3 kardeş servisten yardım istemişti. Bunlar Çekoslovak STB, Polonya SB ve özellikle de Doğu Almanya'nın o itaatkar, soru sormaz hıvasıydı. Doğu Almanlar özellikle iyiydi. Batı Almanya'da da Fransa ve İngiltere'de de bir takım Polonya ve Çek toplulukları yaşardı. Ama Doğu Almanların bir avantajı vardı. Doğu Almanlarla Batı Almanlar arasındaki etnik özdeşlikten ötürü ve eskiden Doğu Alman olan binlerce insanın sonradan Batı Almanya'ya kaçmış olmasından ötürü HVA'nın Batı blokuna sokmuş olduğu illegallerin sayısı başka her Doğu bloku ülkesinin gizli servisinden daha çoktu. Volkov yalnızca iki Rus kullanmaya karar vermişti. Onlar da ilk gidenler olacaktı. İkisinden birinin sokak serserileri tarafından soyulacağını bilemezdi tabii. Sahte tayfanın özel eşyalarının artık Glasgow'daki polis merkezinde kilitli olmadığını da bilmiyordu. Volkov'un gerekli önlemleri alışının nedeni kişilik yapısı ve eğitimi öyle gerektirdiği içindi. Geri kalan 7 kargosu için bir Polonyalı kurye, 2 Çek kurye, 1 Liçka, 4 de Doğu Alman kullanıyordu. 10. kurye, ölmüş olan 2 numaralı kuryenin yerine gidecekti, o da Polonyalıydı. İki taşı daracı üzerinde bir takım değişiklikler yaptırması gerekmekteydi. Bunun için bile HVA'nın Brunswick'teki, yani Batı Almanya'daki garajını kullanıyordu. Kuryeler arasında yalnızca ilk iki Rus'la Liçka Doğu bloku ülkelerinden yola çıkmış gözükecekti. Bir de sonradan eklenen 10 numara Polonya'nın Lot hava yollarıyla Polonya'dan yola çıkıyordu. Volkov hiç de Preston'un beklediği tekrarlara olanak verecek değildi. Sir Nigel Irwin'le işi Londra merkezinde olan nice insan gibi hafta sonlarında kentten uzaklaşıp ciğerlerine biraz temiz hava çekmekten hoşlanırdı. Eşi Lady Irwin'le 2 hafta içinde Londra'da kalırlar ama hafta sonlarında Dorset'te Langton Matravers denilen köyde ufacık rustik bir eve kaçarlardı. O pazar günü Nigel sırtına bir tweed paltoyla başına bir şapka geçirmiş yürüyüşe çıkmıştı. Güneş parlaktı ama rüzgar buz gibiydi. Şapkasının altından çıkan gümüş rengi saçlarını kanat gibi uçuruyordu. Tepeye doğru çıkan yokuşa sardırdı, düşüne düşüne ilerledi. Ara sıra duruyor, manşın beyaz başlı dalgalarına doğru bakıyordu. Preston'un ilk raporunda çıkarılan sonuçları ve Oxford'da Sweeting'le yaptığı o tartışmayı düşünüyordu. Rastlantı mıydı? Rüzgarda savrulan samanlar gibi miydi durum? İnanılması gerekli miydi? Yoksa hayalperest bir memurla uçarı bir profesörün saçmalıkları mıydı? Eğer bunların hepsi doğruysa acaba Leningrad'dan davetsiz gelip Glasgow polis merkezine yerleşen Polonyum diskinin bütün bunlarla bir ilişkisi olabilir miydi? Eğer o metal disk Dr. Wynn Evans'ın dediği şeyse anlamı neydi bunun? O köpüren dalgaların çok ötesinde birisinin 4. protokolü ihlal etmeye başladığı anlamına mı gelirdi? Eğer öyleyse kim olabilirdi o insan? Çebrikov'la Kıryuçkov mu, KGB mi? Genel sekreterin emri olmasa onlar böyle bir harekete asla cesaret edemezlerdi. Eğer genel sekreterse neden? Hem niçin diplomatik kuryeyi kullanmıyordu? O kadar daha kolay, basit ve güvenliydi ki bu sonuncu kelimeye bir cevap bulabildi. Elçilik kuryesini kullanmak demek, elçilik içinde KGB elemanlarını kullanmak demekti. Oraya sızılmış olduğunu ise Sir Nigel, Çebrikov'dan da, Kıryuçkov'dan da, hatta genel sekreterden de daha iyi biliyordu. Kendi adımı Andreev oradaydı bir kere. Evet, bu mantıklıydı. Herhalde genel sekreterin KGB'deki son kaçaklardan ötürü sarsılmış olduğunu varsayabilirdi. 70'lerin sonunda başlayan ve sonra daha da artan batıya kaçışlar bir yana, dünyanın her yerinde Sovyet diplomatların toplu halde sınır dışı edilmesi olayları da vardı. Bu bazen söz konusu diplomatların ajan tutma hevesinin aşırıya kaçmasından oluyordu. Ama çoğunlukla diplomatik kontrolörlerin kovulup ajanların düzensiz durumda kala kalmasının rolü bulunmaktaydı. 10 yıl önce Sovyet blokuna karşı çok daha hevesli bir tutum içinde bulunan 3. Dünya ülkelerinin bile eski havası kalmamıştı. Kıyının epey ilerisinde Sussex'in New Haven limanında bir başka adam da Manş denizinin sularına bakmaktaydı. Üzerinde siyah deri motosiklet kılığı vardı. Kaskını park ettiği BMW'nin selesi üzerine konmuştu. Pazar gezintisine çıkmış birkaç aile yanlarında çocuklarıyla oradan geçtiler ama ona dikkat etmediler. Adam ilerideki arabalı vapura bakıyordu. Vapur artık ufku açmış, limana doğru yaklaşmaktaydı. Cornwallis gemisi Dieppe'den geliyordu. Yarım saate kadar yanaşacaktı. İçinde ise Kurye 5 vardı. Kurye 5 o sıra geminin ön güvertesinde İngiltere kıyısının yaklaşan görünümüne bakmaktaydı. Arabası olmayan yolculardan biriydi ama bileti onu limandan kalkan trenle dosdoğru Londra'ya kadar götürecekti. Anton Zelewski diyordu pasaportu ona. Doğruydu da. Batı Alman pasaportu taşıyordu göçmenlik görevlisinin kontrolüne göre. Bunun da hiçbir garip yanı yoktu. Yüz binlerce Batı Alman'ın Polonyalılara benzer adları olurdu. Gümrükteki adamın bavuluna ve el çantasına bakıldı. Çantayı gemideki gümrüksüz dükkandan aldığı öteberiyle doldurmuştu. Bir şişe cin 25 puro açılmamış olduğu için kolayca geçti. Çünkü kotayı aşmıyordu. Gümrük görevlisi ona başını salladı. Dikkatini yeni yolcuya çevirdi. Zelewski gerçekten de gemide 25 puroluk bir kutu satın almıştı. Ama sonradan bir tuvalete girmiş, kapıyı kilitlemiş, yeni aldığı kutunun üzerindeki gümrüksüz etiketlerini çıkarıp yanında getirdiği onun tıpkısı olan öbür kutuya yapıştırmıştı. Gemiden aldıkları bordanın yan tarafından denize fırlatıldı gitti. Londra treninde birinci sınıf bir vagon aradı, talimata uyarak pencere yanında bir koltuk seçip oturdu. Beklemeye koyuldu. Lewis'a varmalarından hemen önce kapı açıldı, siyah deriler giymiş bir adam belirdi. Kompartmanda Alman yolcudan başka kimse bulunmadığını bir bakışla kontrol etti. ''Bu tren doğru Londra'ya mı gidiyor?'' diye sordu, aksansız İngilizcesiyle. Zelewski sanırım Lewis'la duruyor diye karşılık verdi. Adam elini uzattı. Zelewski ona yassı puro kutusunu verdi. Adam kutuyu ceketinin koynuna soktu. Fermuarını çekti. Başını salladı ve çıktı. Tren Lewis'ten kalkarken Zelewski adamı bir kez daha gördü. Platformdan iniyor. New Haven'a doğru uzaklaşıyordu. Gece yarısından önce purolarda radyonun alçının ve papuçların yanına yerleşti. Kurye 5 teslimatını yapmıştı. 17. Kısım. Sir Nigel'ın hakkı vardı. Nisan ayının son perşembe günü bilgisayar şeritleri hiçbir tekrar göstermiyordu. Ne doğu blokundan değişik giriş noktalarına gelen ve daha başka yerlere uçan yolcular arasında ne de başka ülkelerin vatandaşı olup da o sıra bir doğu bloku ülkesinden gelenler arasında. Çeşitli kusurları olan pasaportlar görülmüştü ama bunlar kontrol edilmiş, sahipleri anadan doğma soyulup aranmış, cevap hala koskoca bir sıfır olmuştu. Sakıncalılar listesinden de 3 pasaport çıkmıştı. İkisi önceden sınır dışı edilmiş oldukları halde yeniden giriş yapmaya çalışan kimselerdi. Biri de kumar ve uyuşturucu işine adı karışmış bir Amerikan gangsteriydi. Bu üçü de bir sonraki uçağa konup tekrar geldikleri yere yollanmadan önce iyice aranmış ama Moskova kuryeleri olduklarına dair zerre kadar işaret bulunamamıştı. Preston eğer Batı bloku vatandaşlarını ya da kusursuz belgelerle Batı'ya yerleşmiş illegalleri kullanıyorlarsa asla bulamam onları diye düşünmekteydi. Sir Nigel bir kez daha Sir Bernard Hemings'le olan eski dostluğundan yararlanıp 5'ten yardım istemek zorunda kaldı. Merkezim bu birkaç hafta içinde ülkeye önemli bir illegal sokmak isteyeceğini sanıyorum dedi. İşin tersliği Bernard elimde kimlik, eşgal ya da giriş yeri yok ama yine de giriş noktalarındaki adamlarının yardımı çok makbule geçecektir. Sir Bernard bu talebi bir 5 operasyonu haline getirmiş, devletin diğer kolları olan gümrük, göçmenlik, özel şube ve rıhtım polisi de yanında garip ya da anlaşılmaz bir parçayla giriş yapmak isteyenlere karşı gözlerini daha açık tutmaları konusunda uyarılmışlardı. Gösterilen neden kabul edilebilecek gibiydi. Brian Harcourt Smith bile bunu John Preston'un polonyum diskiyle ilgili raporuna bağlamamıştı. Rapor hala Harcourt Smith'in masasında havale edilmeyi bekleyen evrak arasında yatıyordu. Onu ne yapacağına karar verememişti henüz. Ev kamyonet Mayıs bayramı günü geldi. Batı Alman plakası vardı. Kale'den Dover'a gelen arabalı vapurdan çıktı. Sahibi ve sürücüsü Helmut Dorn'du. Kağıtları kusursuzdu. Yanında karısı Lisa ve iki küçük çocuğu da vardı. 5 yaşındaki sarışın oğlu Uwe ile 7 yaşındaki kızları Bridget. Kamyonet göçmenlik kontrolünden geçip de gümrüğün deklare edecek malı olmayanlar bölümüne doğru ilerlerken bekleyen görevlilerden biri durmasını işaret etti. Belgeleri tekrar inceledikten sonra gümrük görevlisi arka kısmı görmek istediğini söyledi. Her Dorn isteneni yaptı. İki çocuk salon olarak döşenmiş bölmede oynuyorlardı. Resmi üniformalı gümrük görevlisi içeriye girince oyunu kestiler. Memur gülümseyerek onlara başını salladı. İkisi de kıkırdaştılar. Görevli çevresine baktı. Derli toplu bir ev gibiydi. Dolapların kapaklarını açmaya koyuldu. Eğer her Dorn heyecanlandıysa bile doğrusu iyi sakladı. Dolapların çoğunda tatile çıkmış ailenin normal ihtiyaçlarını karşılayacak eşyalar vardı. Giysiler, mutfak malzemeleri falan. Gümrük görevlisi 6 sandık gibi kullanılan kanepenin oturma yerini tutup kaldırdı. İçeride 2 çekmece vardı. Bir tanesi belli ki çocukların oyuncak gözüydü. İçinde 2 bebek, 1 ayı, birkaç tane de yumuşak lastik top görünüyordu. Çeşitli parlak renklerde. Küçük kız utangaçlığını yenip çekmeceye daldı, bebeklerden birini eline aldı. Gümrük görevlisine Almanca olarak heyecanlı heyecanlı bir şeyler söyledi. Adam anlamadı ama başını sallayıp gülümsedi. ''Çok güzel tatlım'' dedi. Sonra her Dorn'a dönüp baktı. Sonra arka kapıdan indi. ''Pekala efendim, iyi tatiller.'' Ev kamyonet diğer taşıtlar arasında kontrol yerinden çıktı, Dover'dan ayrılıp kente ve Londra'ya giden trafiğin arasına karıştı. ''Tanrım sana şükür'' diye mırıldandı Dorn karısına, ''amma uzattı.'' Kadın haritaya bakıp yol gösteriyordu ama zaten çok basitti. Londra'ya giden M20 yolu öyle iyi işaretlenmişti ki kimse kaybedemezdi yolunu. Dorn birkaç kez kolundaki saate baktı, biraz geç kalmıştı. Ama kendisine verilen emirler ne olursa olsun sürat sınırını aşmamaktı. Charing kasabasını yolun yan tarafında gördüler. Onun hemen kuzeyinde solda Mutlu Paskalya kafeteryası göze çarpmaktaydı. Dorn oranın otoparkına doğru saptı ve durdu. Lisa Dorn çocukları arkadan indirdi, kahvaltı ettirmek üzere kafeteryaya soktu. Dorn emirlere uyarak kaputu kaldırdı, kafasını içeriye gömdü. Birkaç saniye sonra yanı başında birinin durmakta olduğunu hissedip başını kaldırdı. Deri ceketli genç bir İngiliz duruyordu orada. ''Motor sorun mu çıkarıyor?'' diye sordu. ''Karbüratör olmalı sanıyorum'' dedi Dorn. ''Yoo'' dedi motosikletli ciddi bir sesle. ''Bana kalırsa distribütör olmalı, ayrıca da geç kaldınız.'' ''Üzgünüm, gemi geç yanaştı. Gümrük işlemleri de uzun sürdü. Paket arkada.'' Arkaya bindiklerinde ceketinin koynundan bir kanaviçe torba çıkardı. Bu arada Dorn da homurdanıp zorlanarak çocukların oyuncak toplarından birini bin zorlukla oyuncak dolabından çıkardı. Çapı 14-15 santimden fazla değildi ama ağırlığı kesinlikle 20 kiloyu geçiyordu. Ne de olsa saf uranyum 235'in özgül ağırlığı kurşunun 2 katı kadardı. Valeri Petrovski torbayı otoparkın ilerisine doğru taşırken büyük güç harcadı. Sanki elinde ağırlık yokmuş gibi hareket etmek zorundaydı. Hoş zaten kimse ona dikkat etmedi. Dorn motorunu kapattı, içeriye girip ailesinin oturduğu masaya yerleşti. Motosiklet yeni kargosu arkadaki kutuya yerleşmiş durumda gürleyerek Londra'ya doğru uzaklaştı. Kurye altı teslimatını yapmıştı. 31. ayrımın sonu. Sayfa 307.